Bu eser Altın Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyzi sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
Her yönüyle Türkiye'de kadın olgusu. Necla Arat. 1. kaset, 1. yüz. Say Yayınları. 2. basım, Mart 1995. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Tülin Eray. Kadın ve kadına ilişkin konular uzun zaman özel alanın bir parçası olarak düşünüldüğünden araştırılmaya bugüne kadar değer görülmedi. Oysa kadının sorunları özel bir sorun değil. Kadınlığa ve erkekliğe verilen anlamların kültürel ve toplumsal süreçler sonunda ortaya çıktığı artık biliniyor. Bu nedenle toplum ve toplum kültürü tarafından belirlenen bu kadınlık konumunun nasıl belirlendiği, bu belirlenmede kadınların ne tür sorunlarla karşı karşıya kaldıkları önem kazanıyor. İşte Türkiye'de Kadın Olgusu adlı bu kitap, kadın gerçeğine yeni yaklaşımları örneklendiren yazılardan oluşuyor. Kadının toplumun karar verme süreçlerinde temsil edilememesi, kitle iletişim araçlarında cinselliği ön plana çıkarılarak yabancılaşması, dinsel, kurumsal, hukuksal pratiklerle ikincil kılınması, bedenini, dolayısıyla doğurganlığını kontrol edememesi, cinsel zorlukları, özgür bir kişilik ve kimlik arayışı uzman bilim kadınlarınca irdelenip sorgulanıyor. Başlarken. Bu derleme İstanbul Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Kadın Araştırmaları Derneği'nin Kadın Araştırmaları Konferanslar dizisinde yer alan bazı konuşmaları içermektedir. Bilindiği gibi kadın araştırmaları Türkiye'de ilk kez bir üniversite bünyesi içinde bağımsız bir birim olarak yer almaktadır. Ülkemizin en eski ve köklü üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi'nin bu konudaki öncülüğünden gurur duyduğumuzu dile getirirken, diğer üniversitelerimizde de benzer birimlerin en kısa sürede oluşturulması ve yurt çapında bir kadın araştırmaları ağına sahip olmamız dileğimizdir. Bugüne dek ülkemizde çeşitli kesimlerden kadınlarımızın sorunları ve statüleriyle ilgili küçük ölçekli çalışmalar yapılmıştır. Merkezimiz tüm bu çalışmaları geniş kapsamlı bir kuramsal ve uygulayımsal ölçek içinde yeniden değerlendirme ve yeni alan çalışmalarına yönelme gereksinmesinin bilincindedir. Bu nedenle kadın sorunları alanına özgü bir araştırma programı hazırlanmıştır. Kadın araştırma merkezleri değişik kültür bölgelerinde ve değişik ülkelerde bilimsel kurumların içinde ya da dışında kuruldukları zaman amaçları öncelikle sorunları bilimsel tutumla araştırmak, sağlıklı bir terminoloji oluşturmak, ortak geleceğimizin sorumluluklarını eşit paylaşmamız gerektiği bilincini yaratmaya ve yaygınlaştırmaya çalışmak olmuştur. Dünya kadın araştırmalarını göz önüne aldığımızda ve kadın araştırmaları konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa ülkelerini karşılaştırdığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin oldukça ileri olduğunu açıkça görürüz. Örneğin bu ülkede 3000 üniversite ve 45 araştırma merkezinde kadın araştırmalarına ilişkin 30.000'i aşkın ders verilmektedir. Ayrıca aynı konularda 40 yüksek lisans ve doktora dersi vardır. Bu sayılar 1981 yılına aittir. 1969'da bu sayının 100 ders ve seminerle sınırlanmış olduğunu söylersek, nedenle hızlı bir gelişme yaşandığı daha kolay anlaşılır. Kuşkusuz Amerika Birleşik Devletleri'nde 1960'ların sonunda canlanan kadın hakları akımının kadın araştırmalarına duyulan ilgiyi arttırıcı bir etkisi olmuştur. İngiltere'de de kadın araştırmaları bütün Avrupa ülkeleri gibi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişmelerden etkilenmiştir. Bu konuda ilk yüksek lisans programı 1980'de Kent Üniversitesi'nde başlamıştır. Daha sonra diğer kurumlarda da yüksek lisans ve doktora programları açılmıştır. Ama bunların büyük bir bölümü kadın araştırmaları adını kullanmamaktadır. Çünkü kadın araştırmaları üniversitelerde hala marjinal bir alan olarak görülmektedir. Zaten bu konunun lüzumlu, saygın, gerçekten bilimsel olmadığı gibi önyargılı eleştiriler, tüm Avrupa ülkelerinde bu alana kurumsal desteği engelleyen geleneksel bir tutum olarak karşımıza çıkmaktadır. Kurumsal desteğin eksikliğine karşın İngiltere'de üniversitelerde açılan kadın araştırma merkezlerinin sayısı giderek çoğalmaktadır. Kaynak bulmak ve kendilerini kabul ettirmek için sürekli mücadele veren bu merkezler, kadınlarla ilgili araştırmaları yönlendirmekte, ayrıca öğrenim ya da mesleklerini yarıda bırakmak zorunda kalmış kadınlara yeni olanaklar yaratmaktadırlar. Buralarda yapılan araştırmalar genellikle ulusal ve yerel gereksinme ve sorunlarla bağlı olduğu için bakanlıklar, sendikalar ve çeşitli şirketler bu merkezlerle işbirliği yapmaktadır. Böylece kurumsal ve mali destek eksikliği kısmen giderilmekte, bağımsız merkezlerin mali olanaklarını ise vakıflar sağlamaktadır. İngiltere'de kadın araştırmaları konusunda çalışan öğretim üyeleri genellikle sosyoloji, tarih, psikoloji, felsefe, antropoloji, ekonomi ve benzeri geleneksel bir disipline bağlı, çok kez pek çok işi bir arada ve gönüllü olarak yürüten kadın öğretim üyeleridir. Fransa'da kadın araştırmaları çalışmalarına öncü olanlar da özverili ve coşkulu kadın öğretim üyeleridir. Ne var ki şu anda Fransa'da kadın araştırmaları pek parlak durumda değildir. Kadın hakları 10 yıldır gündemde olduğu halde kurumsal düzlemde gerçekleşen gelişme oldukça sınırlıdır. Yalnız 3 üniversitede kadın araştırmaları dersleri bulunmakta ve bu konu tümüyle bir avuç kadın öğretim üyesinin kişisel enerjisine bağlı kalmaktadır. Çünkü konuya karşı ön yargılar sürmekte, ayrıca geleneksel konu paylaşımı yüzünden disiplinler arası çalışmalar görmezlikten gelinmektedir. Türkiye'de kadın araştırmalarına gelince, ülkemiz bu konuyu kurumsal düzlemde ele almakta henüz yolun başlangıcındadır. Türkiye'de 1970'li yıllarda çeşitli biçimlerde gelişen kadın hareketleri, kadına yönelik araştırmaların da özendiricisi ve itici gücü olmuştur. Özellikle 1970-1990 arasında kadının aile içindeki, iş ve kamu yaşamındaki konumuna ve sorunlarına ilişkin çalışmalar yayınlanmış, çeşitli üniversitelerimizdeki bilim kadınları kadın araştırmaları ile ilgili dersler vermişlerdir. Bu dersler lisans, yüksek lisans, doktora düzeyinde farklılaştıkları gibi çoğunlukla içerikleri değişken olan ve dersi veren öğretim üyesince belirlenen konuları işlemişlerdir. Ne var ki halen üniversitelerimizin hiçbirinde kadın araştırmalarına özgü lisans düzeyinde dersler veren bağımsız bir kadın araştırmaları bölümü yoktur. Ancak 1988-1989 yıllarında Ankara ODTÜ, Hacettepe ve İstanbul Boğaziçi Üniversitelerinde lisans öğrencilerine bireysel kadın araştırmaları dersleri verilmiştir. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak kurulan Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi ise felsefe, hukuk, iktisat ve tıp bilim dallarının işbirliği ile Türkiye'de ilk kez disiplinler arası bir kadın araştırmaları yüksek lisans programı başlatmıştır. Merkezin amaçları ise şöyle belirlenmiştir. Kadınların eğitim, sağlık, hukuk, siyaset ve iş yaşamındaki sorunlarına ilişkin araştırmalar yapmak, desteklemek ve bu araştırmalarda eş güdümü sağlamak, kadınların ilerlemesine yönelik bireysel ve kurumsal araştırma ve eğitim çabalarına katkıda bulunmak, kadınlara medeni, toplumsal, siyasal alanlara, iş yaşamına, ekonomik haklarına ve olanaklarına ilişkin bilgi vermek üzere programlar oluşturmak, ulusal kalkınmaya etkin bir biçimde katılamamış olan kırsal kesim kadınları ve kız çocukları için özel eğitim programları açmak, toplumda kadınlar ve erkekler arasında olgusal eşitliğin yerleşmesini hızlandırmak, toplumun kurumlarından ve uygulamalarından kaynaklanan cinsiyetçi ayrımcılığı ortadan kaldırmak, kadın araştırmaları ile bağlantılı yüksek lisans ve doktora dersleri açmak, kadınlara ilgi duydukları sorunları tartışabilecekleri, fikir alışverişinde bulunabilecekleri bir yer sağlamak, çoğu kez kadın sorunları diye adlandırılan sorunların gerçekte hepimizi ilgilendiren toplumsal sorunlar olduğuna ilişkin anlayışı pekiştirmek. Kuşkusuz merkezimizin kuruluş aşamasında bir takım zorluklar yaşanmıştır ve daha da yaşanacaktır. İlk aşamada karşımıza çıkan zorlukların aşılmasında büyük desteğini gördüğümüz İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cemi Demiroğlu'na burada teşekkürü bir borç biliyoruz. Ayrıca kadın sorunları diye adlandırdığımız sorunların hepimizi ve gelecek kuşakları etkileyen yaşamsal sorunlar olduğunu gerçekçi bir tutumla saptar ve benimsersek, bütün zorlukların ve engellerin aşılacağına kuvvetle inanıyoruz. Bu inancın desteği ve Kadın Araştırmaları Derneği'nin katkıları ile kuruluş tarihimizden bu yana geçen iki öğretim yılı içinde, Çarşamba Konferansları adı altında ayda iki kez yinelenen bir konferanslar dizisi gerçekleştirdik. Kadın araştırmalarının ülkemizdeki öncü uzmanları bu konferanslarda alanın temel sorunlarını dile getirdiler. Profesör Doktor Ferhunde Özbay, Profesör Doktor Dilek Doltaş, Doçent Doktor Yeşim Arat, Profesör Doktor Günsel Koptagel, Doktor Serpil Üşür, Doçent Doktor Türkel Minibaş, Doçent Doktor Meryem Koray ve Profesör Doktor Aysel Aziz'in çalışmaları bize makale formunda ulaştırılmış, öteki bilim kadınlarımızın ise merkezimiz adına Cağaloğlu Basın Müzesi'nde yaptıkları konuşmalar kaset çözümlemelerinden olduğu gibi aktarılmıştır. Derlememizin sonuna kadın araştırmaları konusunda ilgili okuyuculara yardımcı olabilecek bir bibliografya çalışması eklenmiştir. Doktor Serpil Çakır'ın bu çalışması, Türkiye'de 1980 sonrası yapılan kadın araştırmalarını içermektedir. Dünyada ve Türkiye'de oldukça yeni ve 21. yüzyıl bilim dünyasında çok etkili olacağını düşündüğümüz kadın araştırmalarını örneklendiren bu konuşmalara, gerek öğrencilerimizin, gerekse basın ve kamuoyunun gösterdiği yoğun ilgiden mutluluk duyuyor, kasetlerin çözümünde, derlemenin yayına hazırlanmasında ve basımında emeği geçenlere, özellikle de Say Yayın Evi sahibi Gürel Uğurlu'ya, merkezimiz ve derneğimizin bu kültür hizmetini kitlelere ulaştırmak yönündeki katkıları için çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Necla Arat. Kadın araştırmalarının neden, amaç ve kapsamı. Profesör Doktor Nermin Abadan Unat. Kadın araştırmaları, Women's Studies, disiplini yaşamsal bir toplumsal gereksinmeyi karşıladığı için önemi fark edilir edilmez çok hızlı gelişmiştir. Bugün Amerika'da yaklaşık 6000 üniversite vardır. Bu 6000 üniversite derece derece itibarlıdır. Yine de 4000 Amerikan üniversitesinde kadın konusunda lisans dersleri, master veya doktora derecesi verilmektedir. Avrupa'da da özellikle İngiltere, Fransa, Hollanda, Federal Almanya ve İskandinav ülkelerinde kadın araştırmaları disiplin olarak üniversitelere girmiştir. Bu disiplin gelişmekte olan ülkelerde de orada ihtiyaç daha da fazla duyulduğu için umulmayacak bir süratle yaygınlaşmıştır. Dolayısıyla tarihçesi kısa fakat yayılma hızı yüksektir. Acaba bu nasıl olmuştur? Bu gelişme eğitim politikalarının bir zaferi sayılır. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kadınlara siyasal haklar verilirken aynı zamanda yüksek öğrenim kapıları da açılmıştır. Kadın öğrenciler yüksek öğrenim görmeye başlamışlar, mezunlar ve ondan sonra gelen kuşaklar edindikleri bilgileri daha iyi bir şekilde değerlendirmek istemişlerdir. Bunu yalnızca mesleki hayatta başarı sağlamak suretiyle değil, düşünme suretiyle de değerlendirmek istemişler ve bu nedenle belli fikirler etrafında toplanan kadın grupları oluşmuştur. Bu kadın grupları, kadınların yaşamını inceleyerek bir sürü sorular yöneltmeye başlamışlar ve soruların üzü hep bir noktada toplanmıştır. Kadınlar niçin toplumda erkeklere kıyasla daha geride, daha ikinci sınıf bir konumdalar? Kuşkusuz bu soru yalnızca az gelişmiş ülkeler için değil, her toplum için söz konusu. O zaman ortada bir iktidar dengesizliği bulunduğu görülmüştür. Toplumsal yaşamda iktidar, başka bir deyimle karar alma yetkisi, cinsler açısından bir cinsin lehine ve bir cinsin aleyhine olarak bir dengesizlik şeklinde belirmektedir. Bu durumu üniversiteye yansıttığınız zaman kendini şöyle göstermektedir. Kadın konuları araştırma konusu değildir. Örneğin tıp fakültelerinin programında bugüne dek cinsellik, cinsel yaşam konusunda ders yoktur. Diğer bir örnek verelim. Teknik üniversitelerde, mimarlık fakültelerinde birçok tasarım yapılmaktadır. Sonuçta yatakhane kentleri yahut da çalışma kentleri oluşturulmakta. Başka bir deyimle şehir dışındaki suburbiya yaşam biçimi tasarlanmaktadır. Bu tür planlar yapılırken orada kadınların çocuklarla yaşayacağı, şehir merkezlerine ise erkeklerin gelip gideceği bilinmektedir. Ancak bu ilişkiler çok az göz önüne alınıp tartışılmaktadır. İlk kez İsveç'te mimarlık fakültelerinde bu nevi suburbiya kentlerinde çocukların evlerinden çıktıkları zaman okula gidinceye kadar trafikle karşılaşmamalarını sağlayacak yolların yapılması görüşü geliştirilmiştir. Çünkü anne ev işlerini yaptığı için çocuğunu okula götüremeyecektir. Bu bir tasarım meselesidir. O tasarımı yapan yol mühendisi ise erkektir. Bu adamın aklına aile içi ilişkiler gelmemektedir. Kısacası kadın araştırmalarının zorunluluğu yaşamın her alanında kendini göstermektedir. Kuşkusuz çeşitli durumlar hem erkeği hem kadını ilgilendiriyor. Ancak kadını ilgilendiren yön ihmal ediliyor ve akademik araştırma konusu yapılmıyor. Kadın araştırmaları çerçevesinde dil de taranmış ve şunun farkına varılmıştır. Genellikle konuşma sırasında İngilizce people, Türkçe insanlardan söz edilir. Ama gerçek yaşamda insanlar karşımıza kadın ve erkek olarak çıkarlar. Ancak kamusal yaşama baktığımız zaman erkekler başat görünür, kadınlar ise görünmez. Demek ki görünmeyen bir demografik grup var. Bu görünmeyen demografik grubu da görünür hale, saydam hale getirmek gerekli. Kadın araştırmaları alanını genişleten ikinci öge budur. Üçüncü ögeye gelince, bütün toplumsal yaşam her zaman hanede bir iş bölümüne dayanır. Bu iş bölümü de cinsiyet esasına göre yapılır. Ev içinde yapılan etkinlikler, ev dışında yapılan etkinlikler vardır. Oysa tüm klasik tanımlarda erkeğin belli işleri, kadının belli işleri vardır. Bu geleneksel iş bölümü ilkokul kitaplarına da yansımaktadır. Baba işten eve gelir. Anne de evde akşam yemeğini hazırlar. Oysa olaya ekonomik açıdan baktığımızda bu iş bölümünün bir cins tarafından yürütülürken çok kez öteki cinsin yararına veya sömürüsüne açık olarak yapıldığını görürüz. Örneğin istatistikleri aldığınız zaman az gelişmiş ülkeler ya da Akdeniz ülkelerine baktığınız zaman istatistiklerde tarım sektöründe faal nüfus olarak kadın ve erkeklerin oranı hemen hemen denk çıkar. Ama diğer sektörlerde, hizmet ve sanayi sektöründe çok büyük farklılıklarla karşılaşırız. Demek ki tarımda kadının çalışması, ev dışında çalışması, istatistik terimleriyle ev dışında sayılmıyor. O, ev içi bir etkinlik sayılıyor. Kadın istediği kadar 15 kilometre yürüsün, hem de erkek merkep sırtında, kadın da arkaya yaya olarak bu etkinlikler yine ev içi etkinlik olarak değerlendiriliyor. Tarımsal etkinliklerde, bütün istatistik cetvellerinde kadın ücretsiz aile işletmelerinin bireyi olarak geçiyor. Ne demek ücretsiz aile bireyi? Bunun açık anlamı şudur. Kadın hem çocuk doğuracak, hem eve bakacak, hem de tarlada çalışacak ve bu tarlada çalışma da onun ev işinin bir uzantısı olarak sayılacak. Oysa kuşkusuz bu bir ekonomik etkinliktir. Bu ekonomik etkinlik birçok hanenin gelirine yansımaktadır. Ayrıca tarımda gelir çoğunlukla eşit olarak bölünmemekte, yani kadının üretmiş olduğu tarımsal ürünler erkekler tarafından pazarlanmaktadır. Erkekler bunu pazarladıkları zaman da çok büyük bir fiziksel çaba harcamazlar. Fiziksel çaba daha çok makinelerin kullanımında olmaktadır. Böylece burada da bir dengesizlik ortaya çıkmaktadır. İşte Türkiye'de, örneğin halıcılık sektörü tümüyle kadınlar tarafından yürütülmekte ve hanenin başlıca gelirini sağlamaktadır. Ama erkekler bunu gayet doğal bir şekilde karşılıyorlar. İşte kadın araştırmalarının alanının genişletilmesini zorunlu kılan etken bu iş bölümü sorunudur. Bir başka noktada üniversitelerin bir nevi fil dişi kule sayılmalarıdır. Bu kurumlar dar fikri uğraşırları içinde kalıp toplumda olup biten olaylara karşı kayıtsız bir tutum sergilemektedirler. İşte bu ve buna benzer noktalar üzerinde tartışmalar süre gelirken, bu 1960'ların sonu 70'lerin başına rastlıyor, bir kavram farklılaşması ortaya çıkmıştır. Bu kavram farklılaşmasında biyolojik anlamda cinsiyetle, seks, toplumsal anlamda cinsellik, gender, yani tarihsel ve kültürel anlamda cinsellik arasında ayrım yapılmaya başlanmıştır. İngilizce karşılığında biyolojik anlamda cinsiyet, seks olarak belirleniyor. Tarihsel ve kültürel çerçevedeki farklılıklar ise cinsellik, yani gender terimiyle dile getiriliyor. Gender daha yansız, nötr, seks ise daha belirli bir farklılaşmayı ifade etmekte. Bu farklılaşma, bu kavramları ortaya koyduktan sonra ikinci bir ayrım daha yapılmaya başlanmıştır. O da özel alan, kamusal alan ayrımıdır. Belirli etkinlikler kişinin, bireyin özel yaşamı içinde olmaktadır. O zaman bu etkinliklerin özel alanda, aile içi etkinliklerin hepsinin özel alanda olduğu düşünülmektedir. Ama bugün hepimiz biliyoruz ki en gelişmiş, endüstrileşmiş ülkelerde bile bu özel alan gerçekte ekonominin bel kemiğini oluşturmaktadır. Örneğin İtalya'da çanta, eldiven, her türlü deri ürünün %87'si evlerde üretilmektedir. Yani private space dediğimiz özel alanda. Bu alandaki emeğin sendikal bir koruması yoktur. Bu etkinliklere katılan kadın, çocuk ve yaşlı erkekler korumasız kalmaktadır. Buna karşın kamu alanındaki etkinlikler, bildiğimiz üzere herkesçe görülen, açıkta yapılan etkinliklerdir. Bunlar kamuoyunun gözü önünde oluşurlar. İşte bu farklılaşmalar, böylece yavaş yavaş yapıldıktan sonra, kadın araştırmalarının alan belirlemesine yardımcı olan yeni bir terminoloji oluşturma aşamasına gelinmiştir. Yeni kavramlarla birlikte yeni sözcükler de türetilmiştir. Özel alan, kamusal alan, görünen nüfus, görünmeyen nüfus gibi, 1970'lerden sonra ise dikkatler bu kez body political sorunlara, yani bedenin politikaya araç kılındığı sorunlar üzerine kaymaya başlamış, beden ve cinsellik obje olarak keşfedilmiştir. Buradaki arayış, bedenin siyasal amaçlarla nasıl araçlaştırıldığını göstermeye yönelikti. Geçmişte bunun örnekleri çoktu. Nazi Almanya'sında ve faşist İtalya'da nüfus artışını özendiren politikalar sürekli ve hızlı bir biçimde uygulamaya konulmuştu. Nazizmin kadın politikasının temelinde 3 harf yatıyordu. 3K. Kinder, küşe, kirşe. Çocuk, mutfak, kilise. Bu 3 alan kadına özgü sayılıyordu. Nazi Almanya'sında ırkı temiz tutmak amacı ile Hitler'i seven genç kadınlar İnsan haralarına gönderilip orada Führer'in, yani önderin, 20 Nisan'daki yaş gününe rastlayacak biçimde çocuk yapmaları örgütleniyordu. Ama bu yalnızca Nazilere ve faşistlere özgü bir uygulama olmamıştır. Komünist ülkelerde de buna benzer uygulamalar yapmışlardır. Ancak faşist ve komünist uygulamalarda birbirinden çok farklı politikalar güdülmüştür. Sovyet Rusya her zaman pronatalist, yani doğumdan yana ve bir genişleme politikası güttüğü için kahraman analar kategorisini yaratmıştır. 10 çocuktan fazla çocuk doğuran Sovyet kadınlara her yıl nişanlar takılmıştır. 15 çocuk yapanlara ise Stalin özel nişanı verilmiştir. Buna karşın Çin 1 milyar nüfusa sahip komünist bir ülkedir. Mao iktidara geldiği günden itibaren Sovyetlere kıyasla tam tersi bir politika uygulamıştır. Mao döneminde birinci çocuğa izin verilmekte, ikinci çocuk doğduğunda kadın işten çıkarılmakta, üçüncü çocukta ise ailenin gıda karnesi geri alınmaktadır.